Kaybolan çocuk. Öğle yemeğini hazırlayan genç kadın saate bakarak 12'ye çeyrek var, ancak 20 dakika sonra gelebilir dedi. Hemen banyoya koşarak yüzünü, kollarını iyice yıkadı, kurulandı. Saçlarını taradı, mutfak giysilerini değiştirip hafifçe tuvaletini tazeledi. Yatak odasına doğru yürüdü. Giysi dolabının kapağındaki boy aynasına bakmaktan kendini alamadı. Yaklaştı, yüzünü daha yakından gözden geçirdi. Uzun kirpiklerin gölgelediği yeşil gözleri ışıl ışıldı. Beyaz ve yuvarlak yüzünü çerçeveleyen sarı saçlarındaki perma kıvrımları daha bozulmamıştı. Küçük dudaklarıyla hafiften gülümseyince yanaklarının iki yanında birer çukur oluştu. Güzelliğine güvenen bir davranışla aynanın karşısından ayrıldı. Salıncakta uyuyan kızına baktı. Kızı Filiz 5 aylık bir bebekti. Üzerindeki tülbenti hafif aralayarak rüzgarlandırdı. Eğildi, kokladı, içinden yavrusunun kendisinden güzel olması için dua etti. O sırada oyuncaklarını birden dağıtan Aydın, "Anne, anne!" diyerek koşmaya başladı. Durumu anlayan genç kadın arkasını dönerek kapıda duran oğluna parmağıyla "Sus!" işareti yaptı. 5 yaşını dolduran Aydın'ın Filiz'i kıskanmasını önleyememişlerdi. Karı koca bunun üzerinde özellikle duruyorlardı. Çocuğunun elinden tutan genç anne oturma odasına giderek pencerenin kenarına oturdu. Eşinin gelmesine birkaç dakika ancak vardı. Camdan sokağa gözlerken oğlunu yanına oturtarak okşamaya başladı. Bir anne olarak oğlunun içinde kıskançlığın yer etmesinden kaygılanıyordu. Bundan ötürü salıncağı içine çikolatalar, şekerlemeler, bisküviler koyuyorlar. Bunları bebek senin için kuşlardan istiyor diyorlardı. Akıllıydı. Ya beni kandırıyorsunuz diyerek afiyet darmanları yiyordu. Sevgi, sevecenlik dolu bu sıcak elden büyük bir mutluluk duyan Aydın annesine dönerek "Gezmeye mi gideceksin anne?" dedi. "Hayır yavrum, ama güzel giyinmişsin." "Baban gelecek, yemek yiyeceğiz yavrum. Öğleden sonra belki gezmeye giderim." Genç kadın çocuğun sorularından tam bir şey anlayamadı. Aydın ayağa kalkarak annesinin boynuna sarılmak istedi. Annesi onu kucakladı. Çocuk yavaş bir sesle, "Anne, Filiz de senin gibi güzel olacak mı?" diye sordu. Bu soru karşısında şaşıran anne çocuğunu öperek zaman kazanmak istedi. Bir şeyler söylemesi gerekiyordu çünkü Aydın yaşıtlarından daha üstün zeka belirtileri gösteriyordu. Yanıtını iyice düşündü. Gerçeği söylemek, onu doğru bir yöne çevirmek en iyi bir davranıştı. Böylece gülerek, "Elbette yavrum, güzel Aydın'ın kardeşi de güzel olur. Filiz ne kadar güzel olursa sen o kadar çok sevinmelisin." "Neden?" diye sordu küçük yaramaz. Kollarını gevşeterek annesinin yanına oturdu. Kendisine istemediği sözler söylenmişti sanki. Genç kadın, "Deniz kıyısındaki parka bayram yerine Filiz'i sen götüreceksin. Cici elbiseler giyeceksiniz ikiniz. O çirkin olursa olur mu?" Çocuğun yüzü güldü. Bu sırada kapının zili çaldığından genç kadın koştu. Merdivenlerden çıkarken kocasına durumu kısaca anlattı. Filiz'le ilgilenmemesini rica etti. Bir devlet fabrikasında memur olan Necdet Bey durumu kavramıştı. Merdivenin başında bekleyen Aydın, "Günaydın baba." Baba gülerek, "Tünaydın oğlum," dedi. Aydın yanlışını anlamış, yüzünü önüne eğmişti. "Ben de tünaydın diyecektim değil mi baba?" dedi. El ile tutuşup oturma odasına geçtiler. Karısı yemek masasını düzeltmeye başladı. Erkek pijamalarını giyerken, "Of Sema, bugün de çok sıcak var," dedi. Gerçekten de Ağustos ayının ortalarındaydılar. Babasının pantolonunu divan üzerinde düzeltmeye çalışan Aydın, "Baba, bugün beni denize götüreceksin değil mi?" "Hayır yavrum, bugün işim çok. Yarın söz. Hem sabah hem de öğleden sonra denize gireceğiz." Konutları denize pek yakındı. Mayolarını giyip 2 dakika sonra denize gidebiliyorlardı. Bu küçük kasabanın güzelliğini deniz tamamlıyordu. Bir duş alıp serinleyen Necdet Bey gazetesini eline alıyordu ki karısı yemek odasından "Hadi Necdet, yemek hazır, Aydın'ı al gel," diye seslendi. Birlikte yürüdüler baba oğul. Genç adam hem karısına bakıyor hem de kapısı açık duran yatak odasında uyuyan küçük kızına bakmaktan kendini alamıyordu. Aydın göz açtırmıyordu onlara. Genç adam cebindeki şekerlemeleri bile koyacak uygun bir an bulamamıştı. Duvara yaklaşık olan masanın üç kenarı onlara yetiyordu. Her şeyi öğrenmek isteyen Aydın çeşitli sorular sorarak karı kocayı hayli oyalıyordu. Bazen sıkılıyor, bazen çocuklarının zeki oluşlarından gurur duyuyorlardı. Yemeğe başlamışlardı ki çocuk babasına dönerek, ''Baba, sen yemeğe hep geç kalıyorsun.'' ''Neden yavrum?'' Çocuk oldukça sessiz. ''Bilmem, ben büyüyünce yönetici olacağım.'' dedi. Bu kez babası, ''Neden yavrum?'' diye sordu. Çatılını yukarı doğru kaldıran Aydın, ''Onun arabası var, her yeri onunla gidiyor. Ben de öyle gideceğim.'' dedi. Karı koca gülüştüler, içlerinden gelerek, ''İnşallah yavrum yönetici olursun.'' dediler. Çocuklarının yönetici olmak isteği karı kocanın imgelerini geleceğe doğru sürükledi. Bir süre sessizlik içinde geçti yemek. Bu sessizliği Aydın babasına seslenerek bozdu. ''Baba, yarın denizde çok yüzeceğiz değil mi? Ben niçin akşam yemeğimi bilmeden yüzemiyorum?'' Lokmalarını ivedilikle yutan genç adam, ''Evet oğlum, çok yüzeceğiz. Sen de büyüyünce şamyelsiz yüzeceksin ama sen şamyelsiz denize girme, boğulursun.'' Çocuk kaygıyla sordu. ''Boğulursam ne olur?'' ''Ölürsün.'' Selma Hanım bu konuşmalara sinirlenmiş gibi, ''Allah korusun, neler konuşuyorsunuz öyle?'' diyerek konuyu sona erdirmek istedi. Fakat küçük yaramaz kafasında canlanan bu olayların nedenlerini öğrenmek isteğiyle babasına sordu. ''Ölmek ne demek baba?'' Bu kez baba öfkelenmeye başladı. Belli etmeksizin çocuğu bu konuda aydınlatmaya uygun buldu. ''Ölmek yok olmak demek. Şöyle ki, insan ölünce konuşmaz, yemez, soluk almaz, yürüyemez. Böyle bir insanı toprağın altına gömerler.'' Filiz'in uyanıp ağlaması konunun kesilmesini sağladı. Necdet Bey karısına cebindeki şekerlemeleri işaret etti. Yemek süresi böylece sona ermişti. Genç anne çocuğu kaldırırken Aydın'a seslenerek, ''Bak, Filiz senin için Leylek Baba'dan neler istemiş.'' diyordu. Aydın yemek üstüne pek tatlı gelen şekerlemelerini yerken genç anne ve baba sevgili kızlarını sevmek için elverişli durumu bulmuşlardı. Kadın kocasının kulağına doğru eğilerek, ''İzin verirsen komşunun gününe gideceğim. Tabii Aydın uyuttuktan sonra Filiz'i yanıma alırım. O uyanmadan dönerim.'' Karısının isteklerini hiç kırmayan genç adam buna da peki dedi ve giyinmeye başladı. Eşini Allah'a ısmarladık diyerek merdivenlerden iniyordu ki birden anımsamış gibi geriye dönerek sayın yönetici diye oğluna seslendi. Aydın çoktan merdivene gelmişti bile. Allah'a ısmarladık sevgili oğlum. Sana şimdiden yönetmen bey diyebilirim dedi, oğlunu öptü. Ardından yumuşak sesiyle oğlu durmadan güle güle baba, güle güle baba diyordu. Bebeğin altını temizleyip karnını doyurduktan sonra bulaşıklarını da yıkadı genç anne. Öğle uykusu için divanın üzerinde bir yer hazırladı oğluna. Biraz mırıldanarak yattı Aydın. ''Uyumak istemiyorum.'' diyordu. Yumuşak olduğu kadar sert yönleri de vardı genç kadının. Bir bakış onun uyumasını sağladı. Hemen giyinip çocuğunu hazırladı ve yola çıktı. Kapının anahtarını üzerine almadı. ''Nasıl olsa iki saate varmaz gelirim.'' diyordu içinde. Her zaman yaptıkları gibi kapının yanında bulunan pencerenin altına bıraktı anahtarı. Böylece hem içeriden hem de dışarıdan kapının açılma olanağı sağlanmış oluyordu. Biraz sonra Aydın gördüğü bir düşün etkisiyle uyandı. Sevinçle bağırdı. ''Anne, anne, ben artık şamyelsiz yüzüyorum.'' dedi. Sesinde bir yanıt alamayınca doğruldu. Annesi ve kardeşi konutta yoklardı. Giyindi, küçük mayosunu eline alarak kapıya indi. Anahtarı görünce sevindi. Kapıyı açtı. Tekrar kilitleyerek anahtarı aldığı yerine koydu. Deniz kenarına doğru koştu. Bir gün önce pek coşkun olan deniz sessiz ve dalgasızdı. Sahilde kimsecikler yoktu. Aydın bir kıyıda soyunup mayosunu giydi ve denize girdi. Komşunun konukları oldukça kalabalıktı. Sık sık saatine bakan Selma Hanım çocuğunun uyku saatinin sona ermesini bekliyordu. İçinde beliren ön seziyle yüreğinde bir yanma oluştu. Bir acı haberin öncülüğünü yapıyormuş gibi sol yüzü seyirmeye başladı. Söyleşinin pek ateşli bir anında arkadaşlarından izin alarak konutunun yolunu tuttu. Kapının anahtarını koyduğu yerde bulunca sevindi. Yüreğine su serpilmiş gibiydi. Buna karşın yine coşkuyla yukarı çıktı. Filiz'i salıncağına yatırıp oğlunun yattığı odaya koştu. Duna kaldı bir an. Aydın yerinde yoktu. Şaşırdı, kaygılandı. Her tarafı aradı. Ne yaptığını bilmeden telefona gitti. Durumu kocasına haber verdi. En yakın komşusuna koştu. Onlardan da bir haber alamayınca Filiz'e bakmalarını dileyerek deniz kenarına koştu. Hem ağlıyor hem de söyleniyordu. Aman yarabbi, usuma gelen başıma mı gelecek diyordu. Önüne gelen sordu. Kimse gördük demiyordu. Saçı başı darmadağın olmuştu. Çılgın gibi deniz kenarına koşuyor. Bir yandan da Aydın, Aydın neredesin yavrum diye bağırıyordu. Plajın yakın parkında oturanlar, banyo alan birkaç kişi bu işten çığlıklara kulak vererek kıyıya geldiler. Acı haber bir anda kulaktan kulağa yayıldı. Hep birlikte aramaya koyuldular. Bir delikanlı kıyıda bulduğu çocuk giysilerini getiriyordu. Selma Hanım bu küçük elbiseyi hemen tanıdı. Yavrumun, Aydın'ımın giysileri diye bildi ancak. Genç anne kumların üzerine düşmüş, çoktan bayılmıştı. İki arkadaşıyla deniz kenarına gelen Necdet Bey, arama işini arkadaşlarına bırakarak karısını ayıltmaya çalışıyordu. Soğuk su, kolonya, masaj yaparken telefon edilen doktor yetişmişti. Az sonra kendine gelen kadın ağlayarak kocasının kolunda konutuna doğru gidiyordu. Komşu hanımlar Selma Hanım'ı kocasının kolundan alarak konutuna çıkardılar. Kendini divanın üzerine bir külçe gibi bırakan anne avazı çıktığı kadar bağırarak ağladı, ağladı. Durmadan yavrum bir tanem nasıl oldu da seni yalnız bırakıp gezmeye gittim. Keşke ayaklarım kırılardı da gidemez olaydım. Daha iki saat önce bülbüller gibi şakıyan konuşan yavrum diyor. Bu yürekten gelen sözlerle komşularını da için için ağlatıyordu. Arkadaşları onu yatıştıracak bir söz bulamıyorlardı. Herkes tarafından sevilen ve tanınan Aydın, kasaba için derin bir üzüntü yaratmıştı. Küçüğün canlı veya cansız bir şekilde bulunmayışı çeşitli yorumlara yol açıyordu. Kasabanın, denizin her yanı arandı. Yine de yok yok deniyordu. Kasabanın en mutlu ailesi büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Yaşlanmış, çökmüş bir adam gibi döndü konutuna Necdet Bey. Sessiz sessiz akan gözyaşlarını mendiliyle siliyor, kulaklarında oğlunun ''Baba, ölmek ne demek?'' diyen sözleri çınlıyordu. Rüzgar çıkmış, deniz dalgalanmaya başlamıştı. Suyun içinde yüzen tek bir kişi görünmüyordu. Daha önce sevilen, aranan bir dost diye koşulan denize, şimdi herkes bir canavar, bir katil, bir devmiş gibi bakıyordu. Yakın kasabadan kum banyosu için gelen orta yaşlı bir karı koca hemen giyinerek trene yetişmeye çalışıyorlardı. Bu acı haber en çok onları etkilemişti. Romatizma ağrılarını unutan kadın durmadan ağlıyordu. Yakından tanıdıkları bu dostlarına geçmiş olsun veya başınız sağ olsun demek gücünü kendilerinde bulamıyorlardı. Hemen kalkmak üzere olan trene bindiler. Her ikisi de yarım saat hiç konuşmadılar. Konuşmadılar ama imgelerinde iki yıl önce yitirdikleri yavrularını canlandırdılar. Arkadaşlarıyla ırmağa yıkamaya giden 7 yaşındaki Yılmaz akıntıya kapılarak boğulmuştu. Çocuğunu konutta yalnız bırakıp köyü düğüne giden anne kendini bu dikkatsizliği yüzünden suçluyor, bir türlü bağışlayamıyordu. Dinmeyen gözyaşları içinde yaşayan acının etkisiyle kendiliğinden oluşuyordu. Birden önce konutuna gelmek istemesi içinde beliren korkunç bir acabanın usuna yer etmesinden ileri geliyordu. Konutuna geldiğinde o büyük oğlunu dersini çalışır buldu. Şükürler olsun dedi. Sonra mutfağa gitti ve saçlarını okşayarak içinden "Oh ya Rabbi, sana şükürler olsun." diyerek Selma Hanım'ın acısına ortak olan düşüncelerle akşam yemeğini hazırlamaya kovuldu. Uğursuz bir yıkımın pençeleri altında mutlu yuvanın derin acısı sürüp gidiyordu. Kadınların bitip tükenmek bilmeyen konuşmalar arasında genç anne ağlamaklı bir sesle çocuğundan söz ediyordu. Acı acı çalınan kapı zili odadakiler üzerinde bir sessizlik yarattı. Konutun önünden yüksek sesle konuşmalar, birbirine karışan tümcelerin uğultusu gelmeye başladı. Selma Hanım birden doğrularak, "Yavrumun ölüsünü getirdiler işte," diye bağırmaya ve yeniden ağlamaya başladı. Komşulardan biri kapıyı açtı. Bir fırtına gibi yukarıya yükselen uğultu arasından, "Necdet Bey, müjde, Aydın'ı bulduk, gözünüz aydın," sözleri duyuldu. İnanılmayacak bir şeydi bu. Anne, baba ve komşular merdivene doğru koştular. Bir gerçekti. Bir adamın kolları arasından kurtulan Aydın merdivenlere çıkmaya çalışıyordu. Anne, baba, ben geldim, diyordu Aydın. Bir anda bu büyük acı bir coşkuyla neşeye çevrildi. Çocuğu getirenlere teşekkür edip ödüllendiren Necdet Bey soruyordu. Nerede buldunuz? Beyim, iskelenin yanındaki bir sandalın içindeymiş. Oysa ki o sandala bir iki kez bakıldı ama küçük yaramaz sandalın güvertesinin alt kısmına girmiş ve orada uyuyakalmış. Koşarcasına yukarıya çıktı Necdet Bey. Çocuğu gözledi. Annesini kucağından alarak öptü. Ulu Tanrı, bana bugünü de gösterdiğin için sana şükürler olsun, diyordu. Yaramaz Aydın babasının kucağında yine o hoş diliyle konuşmaya başladı. Baba, ben biraz uyuyup gelecektim. Sizi çok üzdüm demek. Ama düşümde denizde şamyelsiz yüzmüştüm. Bir deneme yapayım dedim. Sonra senin sözlerin usuma geldi. Kıyıdaki sularda dalıp çıktıktan sonra uyumak istedim. Kumlar da çok sıcaktı. Biraz uzakta bulunan sandalın yanına gittim. Yattığım yer gölgelikti. Kaptan köşkü gibiydi. Sonra beni amcalar koşa koşa konuta getirdiler. Ben kendiliğimden gelecektim, diyordu. Bu akıllı çocuğun konuşmasını oradakiler hiç kesmeden dinlediler. Gözlerindeki sevinç yaşlarını silen komşular geçmiş olsun diyerek bir bir ayrıldılar. Filiz'ini bir dizine, Aydın'ını bir dizine oturtan genç anne, ta yüreğinden gelen sevgiyle onları okşuyor, sonsuz bir mutluluk içinde oğluyla konuşuyordu. Bir ara kocasıyla göz göze geldiler. Genç kadın onun bakışlarından, bir daha çocuklarını bırakıp gezmelere gitme diyen bir anlam sezmişti. Akla gelmeyen bu büyük acıdan sonraki kavuşma, kasabanın neşe ve mutluluğunu yeniden oluşturdu. Kum banyosundan üzüntüyle dönen Ayşe Hanım, vücudunda yer yer ağrılar hissediyordu. Zoraki hazırlamıştı yemekleri. Kocasını ve oğlunu bekliyordu. Sıkıcı bir bekleyişti bu. Gerçek üzüntünün nereden geldiğini biliyordu. Kaygısını bir türlü yenememişti. Telefona doğru yürüdü. Şeyler arasından Selma Hanım'ın evini istedi. Alo, Selma Hanım'la mı görüşüyorum efendim? Çok özür dilerim kardeşim. Orada olduğum halde geçmiş olsun demek gücünü kendimde bulamadım. Üzüntümün sizinki kadar büyük olduğuna inanacağınızı sanıyorum. Ya, öyle mi? Çok memnun oldum. Aa, ne kadar sevindim bilemezsiniz. Hepimize geçmiş olsun. Demek kaptan köşkün doymuş yaramaz. İyi geceler kardeşim. Ayşe Hanım gerçekten sevinmiş ama içinde bir acı duymuştu. O gece ertesi günler hep bir kapı zili bekledi, durdu. Yazık ki ne bir gelen oldu ne de bir haber çıktı.